Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا
mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah İhsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ordu Beheş 1402, Hicri Kameri 25 Şevval 1444 ve Miladi Takvimli 16 Mayıs 2023 Salı. Aynı zamanda Ehli Beyt imamlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikte sonca önemli haberlerden kısa başlıklar. Muhammed Bakır Galibaf, barışseverlik ve özgecilik İran kültüründe derin bir geçmişe sahiptir, dedi. General Radan, Kürdistan ülkenin güvenliği illerinden olduğunu belirtti. İran, yaptırımlar, uluslararası hukuka ve kimyasal silahlar sözleşmeyi aykırı olduğuna vurgu yaptı. Amerika, Tahran-Moskova ilişkilerinden endişe duyuyor. Ve Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacağız açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri takvimle 25 Şevval 1444 Ehl-i Beyt'in 6. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, mübarek hayatı boyunca büyük ilmi ve kültürel bir hareket başlatarak Şii mezhebinin ilmi temellerini sağlamlaştırmıştır. İslam karşıtı ve yıkıcı düşüncelerin saf İslam yolunda büyük bir tehlike oluşturduğu bir dönemde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ilmi çabalarıyla İslam karşıtı düşüncelerin yayılmasını engelledi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın mantık ve muhakeme gücüyle yaptığı diyaloglar ve tartışmalar ve dini şüphelere cevap vermesi Şii mezhebinin yeniden canlanmasında büyük rol oynamıştır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, barışseverlik ve özgeciliğin İran kültüründe derin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. İran Haber Ajansı'nın raporuna göre Galibaf dün Doğu Süryani Kilisesi'nin dünya lideri 3. Patrik Maravaroil ile yaptığı görüşmede İran'ın tarih boyunca her zaman dinlerin ve muvahhid halkın barınma yeri olduğunu belirterek şunları kaydetti. Hali hazırda İranlılar diğer dinlere mensup vatandaşlarla tamamen barış içinde yaşıyorlar ve bu konu anayasada ve İran İslami Şura Meclisi'nde de vurgulanmıştır. Galibaf şunlar da ekledi. Farklı dinlere mensup vatandaşlar sahip oldukları nüfuza göre İslami Şura Meclisi'nde temsil edilmekte, yasama alanında İran İslam Cumhuriyeti nizamına en yakın mesafede bulunuyorlar. Dolayısıyla bu mesele sadece bir slogandan ibaret değil ve delil de açıkça ortadadır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani de dahil olmak üzere Müslümanların dayanışma ve duruşuna işaret eden İran Yasama Erki Başkanı, Şehit Süleymani'nin Kerkük, Erbil ve Irak'ın diğer şehirlerindeki Hristiyanların hayatlarını savunmadaki çabalarına değinerek şunları ekledi. Dinler arası diyalog, ilahi dinlerin mensuplarının huzurlu bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dayalı bir inançtır. 3. Patrick Morava Royal de İslam Cumhuriyeti'nin Süryani toplumu ve diğer dini azınlıklara yönelik çabalarını takdir ederek dinler arası diyaloğun geçmişte olduğu gibi devam etmesini umduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Genel Komutanı bugün Kürdistan'ın ülkenin en güvenli illerinden biri olduğunu, bunun da şehitlerin varlığı sayesinde sağlandığını belirtti. General Ahmet Rıza Aradan dün Senenleç'te polis teşkilatının 2156 şehidin anma töreninde şunları söyledi. Düşman ve inkılap karşıtları yaptıkları ve işledikleri cinayetlerle IŞİD'den geri kalmadıklarını, onların da bu tür bir tür evlatları olduklarını gösterdiler. İRNA Haber Ajansı'na göre General Aradan sözlerine şunları ekledi. Hakkın batıla karşı geniş cephelerinde düşmanların sonsuza dek geri püskürtülmesi şehitler sayesinde gerçekleşti. Kürt peşmergelerin inkılap karşıtı gruplara karşı mücadelelerine dikkat çeken General Radan şunları söyledi. O dönemde Kürt, Fars, Türk, Şii ve Sünni hep birlikte hürriyet ve özgürlük sloganlarıyla hareket etti. Ve bugünün Kürdistan'ı direniş günlerinin hatırasıdır.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk ve uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı şunlar söyledi. Modern tarihin en büyük kimyasal silah kurbanı olan İran İslam Cumhuriyeti, bazı üye devletlerin, Birleşmiş Milletler'in bağımsız üyelerine yönelik yaptırımlarını uluslararası hukuka ve kimyasal silahlar sözleşmesine aykırı buluyor. İRNA Haber Ajansı'nın raporuna göre, Rıza Necefi dün pazartesi günü Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin 5. Gözden Geçirme Konferansı'nda Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin evrensel önemine işaretle yaptırımların hukuka aykırı ve insanlık dışı olduğunu vurgulayarak derhal iptal edilme çağrısında bulundu. İran'ın bu üst düzey diplomatı şunları söyledi. Yaptırımlar İran'ın gazilerini gerekli ilaçlara ve tıbbi malzemelere erişimden mahrum etti ve ne yazık ki gaziler ilk defa Irak'ın İran'a dayattığı savaş sırasında bazı hükümetler tarafından Saddam rejimine kimyasal silah üretim malzemeleri ve teknolojisi gönderildiği dönem kurban oldular ve bir kez daha da bu hükümetlerin yaptırımları ve İranlı gazilerin gerekli ilaç ve teçhizata erişiminin önünde engeller oluşturulması nedeniyle bazı batılı hükümetlerin eylemlerine kurban gittiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti yabancı askeri kuvvetlerin Fars Körfezi sularında devam eden varlığını bu stratejik su bölgesindeki denizciliğin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Nasır Kenani, bölge ülkelerinin Fars Körfezi sularında yabancıların varlığına ihtiyaç duymadan denizciliğin huzurunu ve güvenliğini koruma kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde güvenliği sağlama konusunda en geniş sınıra ve en fazla çıkar ve sorumluluğa sahiptir. Ve Amerikan güçlerinin varlığı ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri İran'ın, bölgenin ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın yanı sıra ihlal edenler ve kanunları çiğneyenlerle başa çıkma sorumluluğunu ikiye katlıyor. Kenani ayrıca Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine ilişkin açıklamalarına gösterdiği tepkide şunları söyledi. Amerikan yetkililerinin Fas Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki denizciliğin güvenliğine ilişkin İran'a yönelik mükerrer iddiaları ve suçlamaları tamamen reddedilmiş ve temelsizdir. İran'ın Fas Körfezi ile bölgesel ve uluslararası sularda deniz güvenliğini sağlayan en etkin ülke olduğunu ve gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini her zaman garanti ettiğini belirten Kenani ayrıca şunları kaydetti. Son olarak el konulan iki gemiyle ilgili olarak yapılan işlem, bu iki geminin ihlali nedeniyle ve yargı kararlarına dayalı olarak ve uluslararası denizcilik mevzuatına aykırı davranış ve eylemlerle mücadele etmek amacıyla yapılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, İran, Çin ve Rusya arasındaki ortak tatbikatın ortak düşman için önemli bir mesaj içerdiğini vurguladı. Rus donanması komutanı Amiral Nikolay Yumenov dün İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani ile bu gücün karargahında bir araya geldi. Genç Muhabirler Kulübü'nün raporuna göre düşmanın gerekli işbirliğini yapamayalım diye İran, Çin, Rusya üçgenini alıkoymaya çalıştığını belirten Amiral İrani şunları kaydetti. Bu çabalara rağmen güzel işbirliklerimiz ve eylemlerimiz oldu ve bu ilişki ve işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu görüşmenin devamında Amiral Nikolay Yumenov da bu gezinin iki ülkenin deniz kuvvetleri arasında ilişkilerini daha da geliştirmesini temenni ettiğini söyledi.
Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Stratejik İletişim Koordinatörü, Washington'un Tahran-Moskova ilişkilerini derinleştirme korkusunun devamında Amerika'nın İran ve Rusya arasındaki benzeri görülmemiş savunma işbirliğini genişletmenin işaretlerine tanık olduğunu ileri sürdü. John Kirby, Washington'da gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Rusya arasındaki savunma işbirliğinin Ukrayna ve İran'ın komşuları için bir tehdit olduğunu iddia ederek şunları söyledi. Bu Ukrayna'ya, bölgeye ve uluslararası topluma zarar veren topyekün bir savunma işbirliğidir. Tahran-Moskova ilişkilerinin derinleşmesini öfkelenen ve Washington'un senaryosunu izleyen bu Beyaz Saray yetkilisi, Amerika'nın önümüzdeki günlerde İran ile Amerika arasında artan askeri ticarette karışanlara karşı daha fazla yaptırım açıklamayı planladığını vurguladı. Kirby sözlerinin devamında İran ve Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına dayalı yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve bu ihlal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın İran'dan Rusya'ya İHA transferi yoluyla gerçekleşmekte olduğu iddiasında da bulundu.
Şahname'nin nefis el yazması Hemedan'daki Bu Ali Sina Mezar Müzesi'nde gösterildi. Hicri Şemsi takvimle 4. yüzyıla ait Şahname'nin el yazısıyla yazılmış zarif nüshası 15 Mayıs 25 Ordubehşt Fars dili ve hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi anma günü münasebetiyle Hemedan'daki Bu Ali Sina Mezar Müzesi'nde gösterildi. İran'ın büyük şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi, İran'ın kuzey doğusundaki Tuz şehrinde Hicri Kameri takvimle 329 yılında doğdu. Hemedan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Muhsin Masum Alizade, dün Şahname'nin nefis el yazmasının açılışı töreninde özellikle Kültürel Miras Anma Haftası programlarına atıfta bulunarak bu haftanın Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi Anma Günü ile bağlantısı nedeniyle Firdevsi Anma Töreni Şahname okuma gösterisiyle başlıyor diye kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NTV'nin haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili genel seçimine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, milletimiz Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlatan Erdoğan, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız ifadesini kullandı.
T24 sitesinde çıkan habere göre gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adı Güzel'i görevden aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adı Güzel, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum ifadelerini yazdı. Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP liderinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel'i görevden aldığını duyurdu. Saymaz'ın aktardığı bilginin devamında Adı Güzel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %5,2 oyla 3. sırada tamamlayan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiliz haber ajansı Reuters'a 2. turda kimi destekleyecekleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sözcü gazetesinin haberine göre Sinan Oğan Reuters'a konuştu. Kılıçdaroğlu'na destek için şartını açıkladı. Reuters'ın Türkiye'deki ikinci turda iktidarı belirleme potansiyeline sahip isim, Kürtlere yönelik tavizler konusunda kırmızı çizgi çekti başlıklı haberinde Oğan'ın ancak Kürt yanlısı partiye taviz verilmemesinin kabulü halinde ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylediği aktarıldı. Oğan, Reuters'a açıklamasında ikinci tur için seçmen tabanımızla görüşeceğiz. Ancak terörle mücadele ve mültecilerin geri gönderilmesinin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten ortaya koyduk, dedi.
Siyonist rejimin baskısı altındaki onlarca ülke, Birleşmiş Milletler de Nekbe günü yıl dönümü merasimlerine katılmayı kabul etmediler. Birleşmiş Milletler Pazartesi günü 1948'den beri ilk kez Filistinlilerin Siyonist rejim tarafından etnik temizliğini veya Nekbe gününü bir konferans düzenleyerek resmiyete tanıdı. Bu törende Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Genel Sekreteri, Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini ve işgalin sona ermesine vurgu yaptı. İran Peres Haber Ajansı'nın İrna'ya dayandırdığı haberine göre Siyonist rejimi Kanal 12'de yayınlanan haberde bu rejimin Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Nekbe'nin yıl dönümünü Birleşmiş Milletler nezdinde zayıf gösterme çabaları ele alındı. Siyonist rejime ait Kanal 10 muhabiri Moria Wilberg de bundan önceki açıklamalarında Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Arda'nın bu törene büyükelçi ve yetkililerin katılımını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Irak İçişleri Bakanlığı bundan böyle bu ülkede dolarla alışverişlerin suç sayılacağını ve yasal işlemle karşı karşıya kalacağını duyurdu. Irak İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride şu ifadeleri yer verdi. Dinar, Irak'ın ulusal para birimidir ve insanların finansal işlemleri yabancı para birimleri yerine dinar üzerinden gerçekleştirme taahhüdü, Irak hükümetinin ve ekonomisinin egemenliğinin ve gücünün genişlemesine yol açacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması etrafında. Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. YSK Başkanı Yener dün basın açıklaması düzenleyerek seçimlerin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Genel Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan'ın %49.51, Kılıçdaroğlu'nun %44.88, Oğan'ın %5.17 ve İnce'nin de %0.44 oy aldığını belirtti. Genel'in açıklamaları şöyle. Saat 15.15 itibariyle sandık oranı %100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurt dışında %52.69 katılım gerçekleşti. Yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın %49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun %44.88, Sayın Oğan'ın %5.17 ve Sayın İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür. YSK açıklamasına göre 14 Mayıs'ta eş zamanlı olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde halkın %88.48'inin katılımıyla Türkiye seçim tarihinin en yüksek katılım oranı rekoru kırıldı. Açıklanan istatistiklere göre Türk halkının %12'den azı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde katılım oranı %70'in altındaydı. Sadece ilk kez %64'e ulaştı. Türkiye'deki seçim kurallarına göre her vatandaş yalnızca önceden belirlenmiş bir yerde oy kullanabilir. Ayrıca hükümetin oy kullanmayan vatandaşları para cezasına çarptırma hakkı vardır. Ancak bu yasa bugüne kadar uygulanmadı ve oy kullanmadığı için kimse para cezasına çarptırılmadı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının son yıllarda hep düştüğünü gösteriyor. Örneğin bir önceki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların %52'sini alarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kazanmayı başardı. Ancak bu yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan seçmenlerin %50'den azını alarak birinci turda zaferini kutlayamadı.
Bunun nedeni ise çok açık. Ekonomik arenada yanlış politikaların uygulanması, enflasyon oranının artması ve ulusal para biriminin değerinin düşmesi ile Türk halkının hayatında bir krizin ortaya çıkması ve dış politika daha tekrarlanan hatalar ve komşu ülkelere karşı saldırgan askeri politikalar benimsemek, Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut seçimlerde oylarını düşüren sorunlar arasında. Bu ayın 28'inde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile zorlu bir rekabetin olacağı aşikar. Hiç şüphesiz ikinci tura kadar Cumhurbaşkanları adaylarının her biri seçime katılmayanların oylarını kazanabilirse şimdiden kendini yeni Cumhurbaşkanı olarak tanıtabilir. Bu arada Cumhurbaşkanlığı üçüncü adayının rolü bu dönemde çok önemli ve belirleyicidir. Oyların %5'inden fazlasını kazanan Sinan Oğan adaylardan her biriyle anlaşır ve onu desteklerse kendi oylarını o adaya aktarabilir. Aslında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yoğun şekilde Sinan Oğan'ın yardımına muhtaç durumdalar. Başka bir ifadeyle Oğan'ın oyları ikinci tura çıkan adayların her biri için çok belirleyicidir ve gelecek Cumhurbaşkanlığı belirleyebilir. Özet olarak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şunu söylemek gerekir ki Türk halkını seçim adaylarına yönelten konu Türkiye'deki ekonomik durumu iyileştirme vaatleridir. Son birkaç yılda Erdoğan'ın ekonomi takımı Türkiye içindeki kaotik ekonomi durumunu iyileştirmediği kesindir. Aslında Recep Tayyip Erdoğan bu alandaki fırsatları kaybetmiş durumda. Bu arada iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılında Türkiye ekonomisini kalkındıran Ali Babacan gibi etkili isimler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde rol alıyor. Dış politika alanında daha önce Erdoğan Hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu gibi isimler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine katıldı. Bu yüzden normal şartlar altında Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kazanma şansının daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Üstelik Türkiye dış siyasetini saldırgan durumdan çıkaracağı vaadinde bulunmuşken.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise G7 grubunun dünya ekonomisindeki düşüş sinyalleri etrafında. Yedi sanayileşmiş ülke grubunun Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı Japonya'nın Niigata kentinde yapıldı. Bu toplantı batılı ülkeler ve müttefiklerinin diğer toplantıları gibi Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore nükleer sorunu ve son olarak da Çin dahil olmak üzere siyasi ve güvenlik meselelerinden etkilendiği bir ortamda gerçekleşti. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen ve Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Bu da başta Amerika olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'dan oluşan G7 üye ülkelerin küresel gücün batıdan doğuya kaymasını tam olarak hissettiği anlamına geliyor. Bu ülkeler doğu ile rekabet etme ve kontrol etme yetenekleri olmadığı için küresel gelişmeleri krize doğru itebilecek şekilde sorun çıkarmaya ve rahatsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Bunun en bariz örneği ise Ukrayna krizidir. Amerika hesaplanmış bir komployla dünyayı bu konuya dahil etmeye çalıştı. Uluslararası meseleler uzmanı Raja Singh Yadav bu konuda şöyle diyor. Görünüşe göre G7 grubu yolun sonuna gelmiştir. Şimdi yeni ve etkili küresel gruplar ve koalisyonlar ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Doğu'nun Batı karşısındaki ilerleyişinin ve gücünün bir tezahürü olan BRICS işbirliği örgütüne değinmek mümkün. Bu durumda Japonya gibi ülkeler Amerika'nın politikalarını izleyerek sadece kendilerine bölgesel sorunlar yaratmaktadırlar. BRICS grubunun ilerleyişine bakıldığında Doğu bölgesinde G7'nin ciddi bir rakibi olduğu görülüyor. BRICS grubuna üye ülkelerin dünya ekonomisindeki payı bu grubun kurulduğu 2009 yılından 2020 yılına kadar %8'den fazla arttı. Dünya Bankası istatistiklerine göre 2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve ardından Güney Afrika'dan oluşan BRICS olarak bilinen gelişmekte olan ekonomiler grubu oluşturulduğunda bu 5 ülkenin küresel GSYİH içindeki payı %15,9'du.
2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın toplam gayri safi yurt içi hasılası 9 milyar 662 milyon dolar iken 2020 yılında 20 milyar 646 milyon dolara ulaştı. Böylece bu 5 ülkenin dünyanın makroekonomik meselelerinde işbirliği yapmasıyla dünya ekonomisindeki payları giderek artarak 2020 yılında %24,4'e ulaştı. İngiltere'nin Akron Makro Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu BRICS ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının G7 ülkelerinin toplamından daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Batı'nın doğuya çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda güç rotasyonu gerçekleştirilmekte ve istikrara kavuşmaktadır. Bu nedenle Amerika, Rusya'ya karşı başta Çin olmak üzere Doğu ülkeleri ile soğuk savaş çıkartma ve Japonya gibi ülkelerle birlik olma politikasını benimseyerek durumu kendi lehine göstermeye ve Batı dünyasını birleşmiş gibi göstermeye çalışıyor. Uluslararası meseleler uzmanı Lee Midagong'a göre Doğu ülkeleri devam eden ekonomik büyümeye ek olarak Amerika doları yerine ulusal para birimlerini kullanıyorlar. Bu da Amerika küresel ekonomisinin itibarına büyük bir darbe sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesinden dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
T
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 Ordubehiş 1402, Hicri Kamer'e 25 Şevval 1444 ve miladi 16 Mayıs 2023 Salı. 1296 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 25 Şevval 148'de Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Zalim Abbas'ı hükümdarlarından Mansur Devaneke'nin emri üzerine şehit edildi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir rivayete göre Hicri Kamer'e 83'te Medine kentinde dünyaya geldi ve değerli babası İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ve imanlı annesi nezdinde yetişti. O Hazret 31 yaşında İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların imamet ve hidayeti gibi yüce görevlerini üstlendi. Yaşamı 5 Emevi hükümdarı ve 2 Abbasi hükümdarının dönemlerine denk geldi ve bu sırada Emeviler ile Abbasiler arasında hükümranlık konusunda da yaşanan yoğun ihtilaflar Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'in üzerindeki baskılarını azalttı. Bu olay, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a İslami ilimleri yayması ve mezhebinin öğrencilerine yetiştirmesine neden oldu. Üstelik kimyanın babası olarak bilinen Hayyan da onun öğrencilerinden biriydi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, babası İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ile birlikte Medine kentinde o dönemde İslam dünyasının en büyük ilim merkezini kurdu. Uzak ve yakın sayısız alim onun bilgilerinden ve ilminden istifa etti. Nihayet İmam Sadık Aleyhisselam'ın halk içerisindeki nüfuzunu tahammül edemeyen Zalim Abbas hükümdarı Devaneke'nin emri üzerine o hazret zehirlenerek şehit edildi ve pak naaşı Medine'deki Baki mezarlığında toprağa verildi. Bizler de irip çalışanları olarak bu acı kayıptan dolayı tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Bir yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Ordubehiş 1401'de Şii ünlü din alimi ve ahlak hocası Ayetullah Seyyid Fatih Minya vefat etti. Sözlerden ipuçları, bekleme kültürü, aşkın sonu, Kadir Armağan'ı, Şii ve Ehl-i Sünnet kaynaklardan 40 hadis gibi eserler Ayetullah Fatih Minya tarafından kaleme alındı. ...12 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Ordubehiş 1390'da Farsça Dil ve Edebiyatı Üstadı Hasan Ahmet Geyvi vefat etti. Bediüzzaman Furuzan Feren en büyük öğrencilerinden olan Geyvi, Farsça Dil ve Edebiyatı'nın önde gelen hocalarından olan Geyvi son yıllarda Farsça Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Farsça ve Türkçe Edebiyatı alanlarında onlarca kitap kaleme aldı. Fars Dili ve Edebiyatı, Fars Dili Editörü ve Karşılaştırmalı Farsça ve Türkçe Dil Bilgisi, Geybi'nin en ünlü kitapları arasındadır. Uzun yıllar Dehoda Sözlüğü'nün değerlenmesinde de bu enstitü ile işbirliği yaptı. 70 bin çocuğun var, Üstad Geybi'nin meşhur sözüdür. ...908 yıl önce bugün 25 Şevval 536 yılında İranlı muhaddis ve yazar Ahmet Teravi vefat etti. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Nizamiye medresesi hocası olan Herevi'nin en ünlü öğrencileri edip ve Belh konuşmacısı Reşidettin Hatvat idi. Hicri Kamer'i 520 yılında Bağdat'a dünyaya gelen Herevi, bu kentin ileri gelen bilim adamlarının isteği üzerine hadis ve edebiyat dallarında ders vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Seçimlere emsal katılım.
Aydınlık.
Demokrasi kazandı.
Yeni Asya.
Millet oyunu verdi, sıra yetkililerde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 14 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Milletin Mesajı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim sandıkları her zaman başta siyasetçiler olmak üzere bütün idarecilere mesaj vermiştir ve vermeye de devam edecek. Tabii ki Türkiye'de ilk defa seçim yapılmadı. Özellikle 1950'den sonra yapılan seçimler her zaman için mesajlarla dolu olmuştur diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
1950 seçimlerinin bir özelliği de ilk defa gizli oy, açık tasnif ve sayım yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla oyların gizli olarak verilmediği ve sayımın da açık ve şeffaf olmadığı bir seçimi gerçek anlamda bir seçim olarak kabul etmek de mümkün değildir. 1950 öncesi yapılan seçimler bu bakımdan hakiki bir seçim ve milletin tercihi olarak görülemez. Düşünün ki gizli oy ve açık sayıma geçmek bile bir dönem için en önemli adım olmuştur. Yani bunun tersi olan açık oy gizli sayımı kabul eden, tasdik eden ve savunan siyasetçiler ve belki de aydınlar olmuştur. Bugün için akla çok uzak görülse de Türkiye böyle dönemlerden ders ala ala bugünlere gelmiştir. Oyların gizli olarak sayıldığı, şeffaflığın olmadığı bir sistemde milletin tercihlerinin yansıması mümkün olabilir mi? Siyasi partiler için en önemli meselelerden biri de sandıktan çıkan mesajlara saygı ve aynı zamanda milletin verdiği mesajları doğru okuyabilmektir. Siyaset zaten millete kızmayı ve küsmeyi kaldırmaz. Önemli olan meseleleri millete doğru şekilde anlatmak, onları ikna etmektir. Bunu yapmayan siyasi partiler bir bakıma derslerini iyi çalışmamışlar demektir. Elbette sandıklardan çıkan mesajları okumak da öyle kolay değil. Milletin tercihlerinin iyi tahlil edilmesinde fayda vardır. Bazen olur ki millet ürkütülür ve ona göre tercihler ortaya koyabilir. Geçmiş darbe dönemlerinde böyle tablolara da rastlanmıştır. Mesela 12 Eylül darbesine imza atanlar, hazırladıkları anayasanın çoğunlukla kabul edilmiş olmasından yola çıkarak siyasette de başarılı olacaklarını düşünmüşlerdi. Hatta siyasi hayatı bu şekilde kendilerince düzene koymak istediler. Ona uygun partiler kurup milletin önüne çıktılar. Millet ise hür iradesini kullanarak onların planlarını bozdu.
Uğur Emek, 14 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde hızlı tren ihalelerinde de şeffaflık yok başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yıllardır mega projelerde şeffaflığın olmadığını yazıyorum. Projelerin ihalelerine ilişkin bilgimiz yok. İhale sonuçlarına ilişkin bilgimiz yok. Sözleşme koşullarına ilişkin bilgimiz yok. Sözleşmelerde bizim vergilerimizle ödenecek garantilere ilişkin bilgimiz yok. Yüklenicilere maddi menfaat sağlayacak şekilde sözleşmeleri sürekli değiştiriyorlar. Bilgimiz yok. Yasal olarak bu garantileri ilgili kurumların mali tablolarında göstermeleri gerekiyor. Göstermiyorlar. Neden? Bilgimiz yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bildiğimizin olmadığı garantilerin tutarı 180 milyar dolara yakın. Derken Avrasya Tüneli'nin işleticisi bizleri de işletmek için bir rapor hazırladı. Kamu özel sektör işbirliği köyü modeli ve Avrasya Tüneli projesi. Bu köşede daha önce yazdığım 3 yazıda bu raporda yer alan manipülasyonları yazdım. Bu raporda şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Proje sözleşmelerinin kamuya açılıp açılmaması şeffaflıkla ilgili bir diğer tartışma başlığıdır. Bilgi edinme hakkı mevzuatı uyarınca kamu kurum ve kuruluşları istisnalar haricinde her türlü bilgi ve belgeyi başvuran bireylere sağlamakla yükümlüdür diyorlar ve ekliyorlar. Bu çalışmanın kamuoyunda tartışılan sorulara ve köy modeliyle ilgili eleştirilere bilimsel, gerçek bir cevap olacağı umulmaktadır. Boş yere umutlanmışsın Nur Yüzlüm, öyle olmuyor. Nasıl mı? Gelin bir bakalım. Son yıllarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sıkça yüksek hızlı tren YHT hattı ihalesi yapıyor. Bu ihalelerin tutarları dudak uçurtarılacak büyüklükte. Örneğin Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi yapım işinin sözleşme bedeli 1,5 milyar dolardır. Ankara-Eskişehir-İzmit YHT hattı işinin ihale bedeli ise 2,3 milyar dolar. Çalışma alanlarından birisi de ihale olan bir araştırmacı olarak bu işlerin ihalelerini merak ettim. Ancak ihaleler konusunda sistematik bir bilgiye ulaşamadım. Çaresiz kalınca Avrasya Tüneli'nin işletmecisinin bizleri işletmek için yazdığı rapordaki öneriyi takip edeyim dedim. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İşletme Merkezi CİMER üzerinden Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne sorular sordum. Nasıl mı? Devam edelim. 20 Eylül 2022'de CİMER üzerinden şu soruları sordum. 1. Demiryolu işlerinin ihalelerinin hukuki dayanağı nedir? 2. Demiryolu işlerinin ihale usulleri nelerdir? 3. Demiryolu işleri için EKAP'tan İlana çıkılmış mıdır? 4. Demiryolu işlerinin yüklenicileri hangi firmalardır? Değerli okur, dikkat ettiyseniz sorularım çok açık. İhaleleri hangi mevzuata göre yaptıklarını söyleyecekler. Şu tür ihaleler, kamu iktisadi kuruluşu KİK'e tabi. Şu tür ihaleler Avrupa Birliği kurallarına göre yapılıyor. Şu tür ihaleler şu mevzuata göre yapılıyor diyecekler. Hepsi bu. İkinci soruda ihale usullerini soruyorum. Açık ihale mi, pazarlık usulü mü, belli istekliler arasında ihale mi? Bu işlerde ilana çıkılıyor mu? Mefhumun muhalifinden hareketli daveti usulü mü uygulanıyor? Demiryolu işlerinin yüklenicilerinin isimlerini bildirebilir misiniz? Bu işler klasik yöntem çerçevesinde yapılmaktadır. Yani yüklenicilere yapılacak ödemeler milli bütçeden finanse edilmektedir. Yani biz vergi mükelliflerinin vergileriyle fonlanmaktadır. Dikkat edersiniz, ticari sır diye cevap vermezler diye bu ihalelerinin finansal koşullarını sormadım.
Pahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 14 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde Yumuşak Karnımız, Döviz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cuma günü mevduat sahipleri bankalardaki kendi hesaplarından istedikleri kadar döviz çekemedi. Ayrıca döviz alış ve satış fiyatları arasında fark arttı. Dahası banka ile piyasanın döviz alış fiyatları da farklıydı. Söz gelimi, Cuma günü işin özeti dövizde ikili piyasa oluştu. Eğer dalgalı kur sistemi olmasaydı, adı kara borsa olurdu diyen yazar yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Türkiye'nin ilk elde yani bir program yaparak döviz sorunu çözmesi gerekiyor. Merkez Bankası, Ocak-Mart 3 aylık ödemeler bilançosunu açıkladı. Bu açıklamaya göre Ocak-Mart döneminde 2022 yılı ilk 3 ayında 17,8 milyar dolar olan cari açık, bu sene 23 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Gayrimenkul hariç, doğrudan yabancı yatırım sermayesinde 484 milyar dolar çıkış oldu. Yabancıya 1 milyar 373 milyon dolarlık gayrimenkul satıldı. Portföy yatırımlarında 303 milyon dolarlık çıkış oldu. Net hata ve noksan kaleminde nereden oluştuğu bilinmeyen 800 milyon dolarlık net çıkış oldu. 2022 yılında tam tersi 25 milyar 545 milyon dolarlık nereden geldiği bilinmeyen döviz girişi olmuştu. 2022 yılında giren bu döviz seçim yılı öncesinde kara para aklama nedeniyle giren döviz olabilir. Merkez Bankası rezervleri 14 milyar 282 milyon dolar azaldı. Cari açık bir ülkenin kaynak kaybıdır. 2003 yılından 2023 Mart ayına kadar 697 milyar 436 milyon kadar cari açık verdik. Cari açığın iki temel nedeni var. Birisi üretimde ithal girdiği payının yüksek olması, ikincisi Rusya ve Çin ithalat lobisi. Türkiye dış açıkların yarıdan çoğunu 2022'de %80'ini Rusya ve Çin'e karşı veriyor. 2022 yılında bu açık 86 milyar dolar oldu. Eğer Türkiye Rusya ve Çin'e kota getirir, ithalatını yarı yarıya azaltırsa zaten başka bir önleme gerek kalmadan cari açığı kalmaz. Sonrasında orta ve uzun ödemede üretimde ithal girdi payını düşürebilir. Cari açığın finansmanı dış borçlar yapılıyor. Türkiye doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişini teşvik ederse ve giriş olursa ithalatın finansmanı daha kolay ve dış borçlanma olmadan yapılabilir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dini ihya eden İmam Sadık aleyhisselam. Bugün İslam dünyası Resulullah'ın ehli beytinden İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadet yıl dönümü dolayısıyla matemdi. Bu münasebetle sizler için bir sohbet hazırladık. Bugün Hicri Kameri 25 Şevval, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadet günüdür. O imam ki, İslami marifin güzel yüzüne oturan yılların pasını sildi ve gerçek öz Muhammed-i İslam'ın çehresini tekrar gün yüzüne çıkarttı. Bugün melekler grup grup Baki mezarlığına iner ve İslam dinini ihya eden Resulullah'ın torunu mezarında yas tutarlar. Bugün siyahlar giyen Müslümanların kalbi kan ağlarken dudaklarında İmam Sadık aleyhisselam ziyaretnamesi duyulur. Selam olsun sana ey Allah'ın velisi. Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru. Selam olsun sana ey dinin direği. Bugün sizlerle birlikte İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet gününde o hazretin İslami marifi koruma ve yayma alanındaki yılmaz çalışmalarını kısaca gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam ve ardından İmam Sadık Aleyhisselam'ın imameti döneminde Emeviler ve Abbasiler arasında siyasi ihtilaflar ve anlaşmazlıklar artarak yoğunlaştı. Siyaset ve güç kavgasının şiddetlenmesi giderek dindarların üzerindeki baskının azalmasına sebep oldu. Yaşanan olaylar tıpkı aniden esmeye başlayan rahmet meltemi gibiydi. İmam Bagır aleyhisselam ve İmam Sadık aleyhisselam da bu ortam ve durumu kullanarak öz Muhammedi İslam dininin aydın çehresini gün yüzüne çıkarttılar. Bu iki büyük imam kendi teyibi hayatları ve imametleri döneminde sayısız hadis ve haberleri açıklayarak, sapmaları temizleyerek İslam'ın gerçeğini halka beyan ettiler. İmam Sadık aleyhisselam birçok öğrenci yetiştirmekle Ehl-i Beyt'in bilgisini onların aracılığı ile yaymaya başardı. Ayrıca kendi bilimsel alanını genişleterek yok olmaya yüz tutan gerçek dinin ramaksız vücuduna yeni bir hayat verdi. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın dönemi, fikirler ve düşüncelerin çatışması çağı olarak bilinir. O dönemde birçok fırka ve grup oluşmuş, fikri isyanlar, sapkın düşünceler ve çeşitli görüşler meydana gelmiştir. Yunan düşünceleri, sahte mezhepler ve sayısız tarikatlar ise sapkınlıkları daha da arttırıyordu. Öyle ki birçok Müslüman Allah'ın özellikleri ve zatını tanımak ve inancın diğer temel ilkelerinde dini ahkamın gerçekleştirilmesinde Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlamakta ve hatta cebir ve irade, kaynak ve maat, sevap ve günah gibi konularda şüphe ve ihtilafa düşmüştü. Haricilik, Mutezile, Sufilik, Zındık ve Cebriye gibi batıl inançların her biri insanların kafasını karıştırıyor, çeşitli mezheplerdeki sapmaları daha da yoğunlaştırıyordu. İnançtaki sapmalar bir yandan ve Emeviler ile Abbasiler arasındaki iktidar kavgasından oluşan baskı boşluğu sonucu dini marifin açıklanması ve İmam Sadık tarafından muazzam bir harekette Müslümanların manevi ve dini yücelmesine çalışmak için uygun ortam oluşturdu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiği bu büyük hareketle ilgili şöyle buyuruyor. O hazretin imameti döneminde kapsamlı kültürel ve fikri bir hareket oluştu ki onda çeşitli mezhepler ve tarikatlar birbiriyle tartışıp fikir alışverişi yapıyordu. Bu ise özel bir durumdu, zira ondan önce Emeviler büyük ciddiyetle asil İslami marifin yayılmasını engellemeye ve Resulullah ile Ehl-i Beyt hadislerinin tecrit ve unutulmasına çalışıyorlardı. Fakat İmam Cafer Sadık aleyhisselam döneminde Emevilerin zayıflaması ile o hazret toplumda yaşanan büyük bilimsel ve marifet boşluğunu doldurarak gidermeyi başardı. O hazret İslami marif, nurani ahadis ve çeşitli ilimlere susayanları kendi engin bilgi ve marifiyle doyurmayı başardı ve bu uğurda büyük adımlar attı. İmam Sadık aleyhisselam uygun siyasi fırsatlar ve toplumun yoğun ihtiyacı ile kıymetli babasının bilimsel ve kültürel hareketini sürdürdü ve büyük bilimsel alan ve adeta bir üniversite oluşturdu. İmam Cafer Sadık aleyhisselam çeşitli ilmi ve nakli dallarda tedris etmeyi başladı ve büyük öğrenciler eğiterek yetiştirdi. O hazretin öğrenci sayısı yaklaşık 4000 olarak tahmin ediliyor. Dünyaca tanınan büyük öğrencilerinden Huşam bin Hikam, Mufsel bin Ömer, Kufi Ceyfi, Muhammed bin Sakafi, Eban bin Tagleb, Huşam bin Salim, Mumin Tag, Cabir bin Hayyana ve diğer birçoklarına değinebiliriz. Ayrıca Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebi liderlerinden biri Ebu Hanife ise bir süre İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın öğrencisi olmuş ve bizzat bu konuyla övünüyormuş. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam döneminde Müslümanlar arasında benzeri görülmemiş bir bilimsel şevk ve istek hissediliyordu. Ve imam da birçok alanda Müslümanların sorunlarını cevaplaması gerekiyordu. Bu yüzden kendi döneminde Medine kentinde en büyük İslami üniversitenin temelini attı ve Resulullah Camisi'ni kendi tedris mekanı olarak seçti. Öyle ki bu mübarek mekanda kıraat, tefsir, kelam, tıp, felsefe, nücum, matematik ve benzeri tüm ilimler tedris ediliyordu. Aslında Ehl-i Beyt imamları arasında İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın en büyük başarılarından biri Muazzam Caferi Üniversite ve Dini İlimler Havzası'nın kurulmasıydı. Zira Resulullah'ın ardından o döneme kadar böyle derin ve geniş bir bilimsel hareket yaşanmamıştı. Tabii ki bu muazzam bilimsel hareketin temelleri ise İmam Bâgır Aleyhisselam tarafından atıldı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ise bu hareketi daha da derinleştirerek daha büyük bir alana yaydı ve binlerce öğrenci yetiştirdi. İmam Sadık Üniversitesi en büyük ve en derin bilimsel hareketi oluşturdu. Bu seçkin bilimsel merkez dönemin tüm okul ve bilimsel çizgileri etkisi altına almayı başardı. Sadece Şiiler değil, Ehl-i Sünnet'in tüm seçkin talebeleri bu üniversiteden yararlanarak büyük mevkilere ulaşmayı başardılar.
Tahran Radyosu.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yakın dostlarından İbni Ebi Leyla şöyle anlatıyor. Günün birinde Numan Kufi ile birlikte o hazretin huzuruna vardık. Hazret, yanımındakinin kim olduğunu sordular. Kufe ahalisinden düşünce sahibi ve etkin kelama sahip olan Numan diye arz ettim. Hazret, acaba düşünce ve görüşüyle her şeyi kıyaslayan kişi mi? Diye buyurdular. Evet dedim. İbnil Ebi Leyla şöyle devam ediyor. O Hazret Numan'a dönerek, ey Numan, acaba başını, vücudunun diğer organları ile kıyaslayabilir misin? Buyurdu. Numan, hayır dedi. Hazret iyi bir şey yapmıyorsun dediler ve şöyle eklediler. Acaba başı küfür ve sonu iman olan kelimeyi biliyor musun? Numan, hayır dedi. İmam şöyle sordular. Acaba neden gözyaşının tuzlu, kulağın yapışkan sıvısı ve ağızdaki suyun tatsız olmasını biliyor musun? Numan yine hayır dedi. Bunun üzerine İbni Ebi Leyla İmam Sadık'a hitaben, canım size feda olsun, siz kendiniz bu soruların cevabını verin ki biz de yararlanalım deyince İmam şöyle buyurdu. Yüce Allah insan gözünü don yağı ve yağdan yarattı. Bu yüzden eğer gözyaşı tuzlu olmasaydı don yağı çok çabuk bozulurdu. Ayrıca bu özellik nedeniyle göze bir şey batınca tuzlu olması nedeniyle yok olur ve göz hasar görmez. Ve Allah kulakta acı yarattı ki haşere ve sürüngenlerin insanın başı ve beynine girmesini engellesin. Ağız suyunu tatsız olması ise insanın tatları alabilmesi ve nemli olması ise baş ve göğüsteki balgam kolaylıkla çıkabilsin. Ve fakat başı küfür ve sonu iman olan kelime ise La ilahe illallah cümlesidir. Başı La ilahe yani hiçbir Allah ve yaratan yoktur ve sonu İllallah ise yani ancak yekta ve eşsiz olan Allah'tan başka. İmam Sadık aleyhisselam ibadet ve zühtte, çalışmakta, ilim ve öğretimde benzersiz ve yılmaz biriydi. İslam dünyası büyükleri ve bilginleri o hazretin semavi ve bilimsel kişiliği hakkında birçok şey söylemişlerdir. Fakat süremizin kısa olması nedeniyle hepsine değinemeyiz. O hazretin öğrencilerinden Ebu Hanife, ben Cafer bin Muhammed'den daha bilgin kimseyi görmedim diyor. Maliki mezhebinin önderi Malik bin Enes, İmam Sadık aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Bir süre Cafer bin Muhammed'in yanına gittim. Onu üç durumda gördüm. Ya namaz kılıyordu, ya oruçtu veya Kur'an tilavet ediyordu. Ve onu abdesti olmadan hadis anlattığını görmedim. Ve şöyle ekliyor. İlim, ibadet ve dindarlıkta Cafer bin Muhammed'den üstünü hiçbir göz görmemiş ve hiçbir kulak duymamış ve hiçbir insanın kalbine düşmemiştir. Gece yarısı namaza kalktığında ev ahalisinin duyarak uyanmalarını ve ibadet için kalkmaları için yüksek sesle zikir eder, dua okurdu. Gece karanlığı basınca ekmek, et ve paradan dolu bir çuval alır, omuzlar ve Medine kentindeki yoksulların yardımına koşar ve aralarında azık dağıtırdı. Medine'nin yoksulları onu tanımazdı fakat şehit olunca artık kimsenin onlara yiyecek götürmediğini görünce her gece onlara para ve yiyecek getirenin İmam Cafer Sadık aleyhisselam olduğunu anladılar. Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadet nedeniyle bir kez daha tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildirirken programımızı o hazretten bir vecizle noktalamak istiyoruz. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sevilen şeyi şükür gibi arttıran, sevilmeyen şeyde sabır gibi azaltan hiçbir şey yoktur. Değerli dinleyiciler, programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararının kabul edilmesi ve Dayatılan Savaşı'nın son vurması ile sonuçlanan olaylara gözden geçirdik ve imamın eşinin bu konudaki bazı anılarına değindik. Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatı ile sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı, 1368 yılının başlaması İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren Dayatılan Savaşı'nın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi. Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır. İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi. O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu.
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor. Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak, 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada dedim. İmam, eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar diye buyurdu. İmama, size ne olmuş ki diye sordum. İmam, midem kanayalı birkaç gün oldu diye buyurdu. Çok üzüldüm. Neden bana söylemediniz dedim. Ve imam bir şey söylemedi.
İmamın özel doktoru, Doktor Arefi, imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanlarıyla beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuldular. İmamın eşi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor. Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum.
İmam üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz dedim. Tabii basit bir karın ağrısının hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi, imamın ameliyat olmasına karşıydı. Çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice, imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur dedim. İmam şöyle dedi, ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey, doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümsemeyle yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğini eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeği macerasını şöyle anlatıyor. Bu gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın gelininin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabayı girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim. Beyefendi, sizi Allah'a ısmarladım. İmam odasından çıktı ve bana odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor, biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu. İmam, Doktor Tabatabayı ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana hoşça kal hanım dedi. Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Tahran Radyosu.
İmamın hastaneye yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordubehiş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibinin üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber, imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu iki hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonuncu günlerde imamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bu günlerde imamın eşi imama şöyle dedi: "Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al." İmam Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti: "Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır."
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde imamın vefatıyla sonuçlanan olayların başka bir bölümünü sizlere anlatacağız.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönüyor. Haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiba, barışseverlik ve özgeciliğin İran kültüründe derin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Genel Komutanı General Radan, Kürdistan ülkenin güvenli illerinden biri olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, İran'ın yaptırımlar uluslararası hukuka ve kimyasal silahlar sözleşmesine aykırıdır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi sularında yabancı güçlerin varlığı deniz güvenliği için tehdit oluşturuyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirtti.
CHP'de genel başkan yardımcısı istifa etti. Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'na destek şartı koydu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.